Sebe 18. sohbet 29. ayetten itibaren, ama 28'de şöyle yine bir bakacağız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul rabbi zidni ilmen ve fehmen. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlül ukdeden min lisani yefkahu kavli. Ve kul rabbi edhilni mudhala sıdkım ve ehricni muhraca sıdkım ve ec'alli min ledunke sultanen nasira. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmim bil hayr. Sübhaneke la ilme lena illa me'allemtena inneke entel alimul hakim. Ve lekad yessernel Kur'ane li zikri ve hel min müddekir. وَمَا تَوْفِيكِ إِلَّا بِاللّٰهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللّٰهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Evet, 29. ayetten devam edeceğiz ama 28'de bir şey eksik kalmış, onu tamamlayarak devam etmekte fayda var. 28. ayette ne diyordu? وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَز۪يرًا. Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik diyordu. Burada iki şey söylemek istiyorum. Bir, kâfeten kelimesi üzerinde durmuştuk geçen hafta. Kâfetenin cemiyan anlamında, küllüsü, toptan anlamında bir ifadesi vardı. Hatta şöyle demiştik, yani kâfeten ehli imanın ervahı için diye bir dua vardı. Yani bütün kapsayıcı olarak şeydi. Bunu ifade etmiştik. Bunu da وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ diye bir ayet vardı ya bunu çağrıştıran. Enbiya 107, Enbiya suresi 107'de وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Bu kâfetenin bu manası, yani cemiyan, kuşatıcı, toptan manası lil alemin diyor ya, alemin biliyorsunuz çoğul bir ifade, cemi bir ifade. Alem müfredi, tekili, alemin onun cemisi yani çoğulu. Burada da kâfeten derken, tümü derken bu anlamına da işaret ediyor. Ama kâfetenin bir de farklı manası var. Biliyorsunuz ya da bilmiyorsanız da ben hani sık tekrar ediyorum. Arapçanın bir güzelliği, bütün kelimelerin bir kökü var. Genellikle de 3 harften müteşekkil bu. Bu kâfeten kelimesinde KFF denilen bir kök var. Buradan köken alıyor. Mesela bilmek için söyleyeyim. Mesela kitap. KTB kökünden geliyor. Bunlardan mektup bundan türemiş mesela. Katip bundan türemiş. KTB kökü. Bunun gibi bütün kökler bundan, 3 Arapçadaki kelimeler genellikle bir kökten türüyor. Kâfeten kelimesi de KFF harflerinden müteşekkil. Bunun bir manası da men etmek manasında, engellemek. İkincisi yine buna yakın, tutmak manasında. Şimdi terazinin kefesi deniyor ya, o kefe de bu kelime kökeniymiş. Kefe ne yapıyor? Hani eski tip terazileri düşünün. Hani iki tarafında iki tane kefesi olan, içine konan malzemenin dağılmasını, akmasını engelliyor ve onları bir arada topluyor. Mesela pirinç tartacaksınız, kenarları şöyle tutuyor. İşte bu manadan ötürü tutucu, dağıtmayıcı, toparlayıcı manasında. İnsanın bir uzvunu kullanarak da bir şeyi engellemesi, mani olması da yine bu fiille ifade ediliyormuş. Şimdi kâfeten dendiğinde burada manasına bunu da katmalıyız. Kâfeten tutucu olarak, mani olarak engelleyici manasına da geliyor. Bu anlamıyla ne? bütün insanlığa kafeten olarak gönderdik diyor ya, yani bütün insanlığı günahlardan men edici, onları sağa sola kaçmasından men edici, günahlara meyletmesine engelleyici olarak da seni gönderdik diyor. Şeyde de işte bu Enbiya suresindeki yerine ve ma erselnake illa rahmeten lil aleminde de burası rahmeten kısmına denk geliyor. Önceki toptan herkes cemi anlamına geldiğinizde lil alemin kısmını işaret ediyor. Men edici, toparlayıcı, engelleyici de işte bu rahmeten, yani alemlere rahmet olarak gönderdikteki rahmeten kısmını işaret ediyor. Zaten şöyle bir şey var. Bunu şeyciler, özellikle lügatçılar dikkat ediyor ama diğerleri, ekolcüler dikkat etmiyor. Bu meallerle, tefsirlerle ilgilenen biliyor ki, birisi diyor ki bu şu anlama geliyor, öbürü diyor ki yok canım olur mu, şu anlama gelmiyor, şu anlama geliyor. Eğer biz bu Kur'an-ı Kerim'in alemlerin Rabbinin bir kitabı, bir indirmesi olduğunu bilirsek, bunun herhangi bir kitap olmadığını, burada geçen her ifadenin çok lügatsal da incelikleri içinde barındırdığını biliriz. Rabbim haşa bir kelimeyi aynı kökenden getirip de her manasını onun içine koymaz mı? Evet. Var. O da var, o da var, o da var. Kur'an-ı Kerim'in her idrak düzeyinde farklı bir anlaşılması var. Her farklı düzeyde bunu anladığınızda, bir anlamı onun içerisine koyduğunuzda gerçekten de o anlamı veriyor ama öbür anlama da denk geliyor. Sadece biraz kafa patlatmak, yormak gerekiyor. Hani bir ayet vardı ya, biz ayetlerimizi afaki olarak da enfüsi olarak da açıklayacağız diyordu. Afaki ne demek? Ufukta gözüken, belirli, aşikare ne? Diğeri ise enfüsi, gizli anlamında, derinlerindeki daha derin anlamlarıyla. Bunların hepsini katmak lazım. Birini diğerine tercih ederken diğerini reddetmemek lazım. İşte bu kafeten kelimesinde de hem bütün insanlığa manasını da vereceksin, aynı zamanda kafetin o men edici, tutucu, yanlışa gitmesini engelleyici manasını da içine verirseniz, işte bu diğer ayetlerde zaten birbirlerinin tamamlayıcısıdırlar. Sarrafna diyor, biz onları saf saf açıklamışızdır. Değişik değişik yerlerde bahsederek bir ayet, diğer ayetin tefsiri, açıklayıcısı, izahçısı olacak şekilde var. İşte Enbiya suresindeki 107'de değil, zaten benziyor. Rabbim öyle bir şifreleme koymuş ki, ayet, bir ayeti okuduğunuzda ya şöyle de bir ayet vardı diye çağrıştırıyor sizde. Zaten bir kişi Kur'an'la haşır neşirse, iç içeyse, birisini duyduğu zaman aa diyerek onu direkt çağrıştırıyor zaten. O yüzden hani şu Kur'an'da biraz gezinmek lazım, aşina olmak lazım. Parantez içinde de şunu söylüyorum. Bakın Ramazan yaklaşıyor. Ramazan'da çok güzel mukabeleler yapılıyor. Mukabeleyle beraber hatim yapılıyor. Bu da genellikle nerede oluyor? Camide oluyor. Camide zaten onu yapıyorsunuz. Ama günler uzun. Eve gittiğinizde de o gün hangi cüz okunuyorsa onun Türkçesine de bir mealine de, hatta vakti olanlar tefsirine bakmasında da fayda var. O zaman hatim de yapmış olursunuz. Yani meal hatmi de yapmış olursunuz. Öbür türlü çok güzel bir sünnet, Kur'an'ı yüzünden okumak da sevap. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Cebrail aleyhisselamla yaptığı bir uygulamayı da siz tatbik etmiş oluyorsunuz. Tatbiki bir sünnet de yerine getirmiş oluyorsunuz. Çok güzel ama manasını da işin içine katarsanız en azından bir Ramazan suresi içerisinde Kur'an'ı başından sonuna kadar bir ayet bile kaçırmadan okumuş olursunuz. Tamamının derinliklerine giremezseniz bile en azından Kur'an hakkında genel bir bilginiz olur. Birisi size sorduğunuzda ya şöyle söylediğinde ya şöyle de bir ayet varmış, Kur'an'ın geneline hakim olduğunuz için onun ayet olup olmadığını fikir sahibi olursunuz ayrıyeten de. Bunu burada söylemek istedim. Kur'an'la aşina olmamız lazım. Belirli bir mesaimiz olması lazım. O ilerleyen ayetlerde gelecek. Tedarrüs etmek, tedebbür etmek kelimeleri geçiyor. Tedrus etmek, ders gibi çalışmak, arkasına düşmek, incelemek manasına gelen kelimeler var. Bunun da içerisine girmeye vesile olur inşallah.
Tedrisat.
Efendim?
Tedrisat.
Tedrisat var işte. Ders etmek. Tedrisatta ne var? Ders. Kur'an'ı ders gibi işlemek. Şimdi bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sadece kendi devrindeki, sadece kendi kavmine değil de kıyamete kadar bütün insanlığa gönderildiğinin bir ispatı olarak da yine kendi ağzından Peygamber Efendimiz'in bir hadisi var. Onu da söylemek istiyorum. Geçen hafta bunu unutmuşum. Bir hadiste şöyle buyurulmuştur. Bunu Ruhul Beyan'dan okuyorum. Birçok hadis kitabında da bu var. Ben şu altı şeyle diğer peygamberlere üstün kılındım. Bir, bana cevami-ül kelim, yani özlü konuşma verildi. Cevami-ül kelim, lafları az, manaları çok olan sözlerdir. Yani açıklamalarıyla bu hadisi veriyorum. İki, düşmanın kalbine korku salınmakla bana yardım edildi. Buna heybet deniyor. Yani benimle kendileri arasında bir aylık yürüyüş mesafesi bulunan düşmanlarımın kalplerine korku salmak suretiyle Allah bana yardım etti. Yani bir yere gitmeden onun heybeti geliyor ve insanlar tesirinde kalıyor. Hatta bunun Müslümanlara verildiği de söyleniyor. Son dönemlerde inşallah azalmamıştır. Azaldığıyla, azalacağıyla ilgili de bir rivayet var ama ben hüsnü zannediyorum. İnşallah Müslüman'da o heybet olur. Bunu da şöyle açıklıyorum. Yani belki Kur'an'ın içerisinde değil ama benim bu Mavi Marmara gemisinde gazi olan arkadaşlarım var. Çünkü ölenlere şehit diyorsak oradaki olanlara da gazi demek durumundayız. İnşallah Rabbim katında da öyledir. Diyor ki o İsrail askerlerine bakmamız yeterli oldu diyor. Sadece gözlerine bakıyorduk diyor. Onun tesiriyle titriyorlardı ve altlarına kaçıranlar oldu diyor. Bakın ellerinde hiçbir silah yok. En fazla demir var. Çoğun elinde o da yok. Karşılarında en üstün teknolojiyle ellerinde silahlar var. Askerli olanlar bunun avantajını bilirler. Ama buna rağmen korkuyorlardı diyor. Hatta şehit olan o çocuk var ya Furkan. Arkadaş anlatıyor, gözleriyle şahit olmuş. Bir tane kurşun atmakla yetinmediler diyor. 2-3 kişi aynı anda bütün şarjörü üzerlerine boşalttı diyor. Bu hırslarından daha ziyade korkularından. Ya bir kurşun küçücük çocuğa yetmez mi? Yeter. Aslında öldürmeye de, şehit etmeye de gerek yok onu. Ama öyle bir heybet var ki, öyle bir korku var ki, kalkacak da bir şey yapacak korkusuyla sürekli ona yapmışlar. Bu Allah'ın izniyle niye anlatıyorum bunu? Heybetin heybeti anladınız değil mi? Daha belirli bir mesafeden düşmana korku vermesi o şeyin bazı rivayetlerde ahir zamanda Müslümanlardan alınacağıyla ilgili bir rivayet var. Belki doğrudur ama gönlüm buna razı değil. İnşallah Rabbim bunu kaldırmaz Müslümanın üzerinden. İşte buna destek olarak da müjdeleyici olarak da son zamanlarda yaşanan düşmanla ilgili bizim devrimizde şahit olduğumuz Mavi Marmara gemisinde böyle bir olayın yaşandığı haberinin bana müjdesi geldiği için de benim bunu sizle paylaşmak istedim. Sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme değil, onun ümmetine de verilmiş bir hediye olarak görüyorum bunu. Allah inşallah ahirete kadar, kıyamete kadar da bunu Müslümanlarda kuvvetiyle tecelli ettirsin inşallah. Öbür verilen özellik, ganimetler bana helal kılındı. Yani ondan önceki ümmetlerde ganimet olarak alınan hayvanlar peygamberlerin değil, ganimeti elde edenlerin mülkü olurdu. Hatırlıyor musunuz Davut Aleyhisselam ile ilgili ayetlerde Davut Aleyhisselam'ın duası vardı. Ya Rabbi bana bir meslek öğret ki ben hani bu devlet hazinesine muhtaç olmayayım diye. Allah-u Teala da ona demiri yumuşatma özelliği veriyor ve onunla zırhlar yapıyor. O zırhlarla da geçimini temin ediyor. Aynı diğer peygamberlerde olduğu gibi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de ganimetler helal kılınmış. Ama biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'in bir arpa ekmeği bile ertesi güne sabahlamıyor. Bunu hem fakirlere hem de kalbi İslam'a ısındırılacaklara vadiler dolusu koyunlar olmak üzere veriyordu. Vefat ettiğinde şeyi bile, miras balığı bile yoktu deniyor. O hurma bahçesi konusuna girmeyeceğim.
Bir misvak var. Ne kokusu var? O kadar bahçesi.
Evet. Bir özellik daha kendisine verilen, yani diğer peygamberlere verilmeyip de kendisine verilen, yeryüzü bana temiz ve mescit kılındı. Yani Allah benim ümmetime kolaylık olsun diye bulundukları her yerde namaz kılmalarını mübah kıldı. su olmadığı durumlarda ise toprakla teyemmüm yapmalarını helal kıldı. Eski ümmetlere ise namazı yalnız kendi kiliselerinde ya da mabetlerinde mübahtı. Onlara yalnız su ile temizlenmelerine izin verildi. Bu da Rabbimin Peygamber Efendimiz'e verdiği, mahsus kıldığı özelliklerden. İşte ve son şey, konumuz üzerine olanı. Ve ben bütün halka gönderildim. Halk dediği mahlukat anlamında halk. Diğer peygamberler kendi kavimlerine ve kendi zamanlarına gönderilmiş. İşte bu da hani kâfeten kelimesinin o bütün kuşatıcı manasını da burada destekleyici bir şey. Diğeriyle beraber ayeti yorumlayabiliyoruz inşallah. Evet, bugünkü onları geçen hafta eksik kalmıştı, onu şey yaptık. 29'da geçebiliriz inşallah. Ve yekulune ma tehazzal va'du in kuntum sadikin. Bu aşina olanlar biliyor. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde bu ifade geçiyor. Ve yekulune derler ki ma tehazzal va'du. Mete Arapçada bir soru edatı, ne zaman anlamına geliyor. İngilizce'deki when. Ne zaman? Haza bu demek el va'd. Bu vaat ne zaman derler? İn küntüm sadıkın. Eğer siz sadıklardan iseniz, eğer siz sadık iseniz. Şimdi burada vaat kelimesi ilginç. Vaat ne zaman diyor? Şimdi demek ki önceki ayetlerde bir vaat olması lazım. Ne var yukarıda? ...28. ayette. Bak, müjdeleyici ve uyarıcı olarak, ikaz edici olarak gönderdik diyor. Şimdi müjdeyi anlayabiliyoruz. Müjde ne? Cennet, mağfiret, ikram. Neden uyarmış olabilir Peygamber Efendimiz? Kıyametten, azaptan ve din günü, ikinci sure üflendikten sonraki günden ve onun arkasındaki ne var? Azap var, cehennem. Yani onunla uyarıyor. Yani diyor ki bütün peygamberlerin görevi zaten müjdeleyici ve nezir, ikaz edici, uyarıcı, bazı yerlerde korkutucu olarak geçiyor. Ya bakın, bu dünya hayatı gerçek değil. Bu hayatın sonunda bir de ahiret var. Siz bundan hesaba çekileceksiniz. Eğer gerekenleri yapmaz iseniz ne var? Size azap var. Bunun uyarısı işte. Şimdi tabii uyarmanın içerisinde birçok şeyi de izah ediyor Peygamber Efendimiz. İzah ettikleri içerisinde ne var? Yeniden dirilme günü var. İşte bunu diyorlar ki peki diyor, ne zaman bu? Hani en küntüm sadıkın. Hani sözünüz sadıksanız, günümüz ifadesiyle harbiyseniz deniyor ya. Hadi doğru söylüyorsan neyse, göster bakalım. Şimdi burada dikkat edici bir şey var, dikkat çekici. Halbuki peygamberin ilk şeyi olarak beşir diyor. Müjdeleyici. Bak, onu almıyorlar üzerlerine. Takıldıkları yer azap. Bakın, insanlara bugün de öyle. Cennetle ilgili, mükafatla ilgili bir şey söylediğinizde burun kıvırıyor. Fark ediyor musun? İşte cennette şöyle nimetler var, böyle nimetler var. Ama azap dediğinizde, nefislerine gittiğinde bir sürü laflar söylüyorlar. İşte ya Allah zalimi cehennemde yakacak, bilmem ne, sen kurtulacağını mı zannediyorsun da ya işte şöyle mi böyle mi biz kurtulacağız. Ne hikmetse o azap ile ilgili kısımlara daha fazla bir vurgu yapıyorlar insanlar. O yüzden de in kuntum sadikin derken, sözünüzde sadıksanız, hani bu azap ne zaman? Azaba takılınıyor. Şimdi burada sadıkın kelimesi var. Sadık ne demek?
Doğru.
Doğru, sözünde sıdkı olan demek. Bakın, yukarıdaki ayetin son kelimesi de ekseren velakin ekseren nâsı lâ ya'lemûn. Fakat insanlardan ekseri ise bu gerçeği bilmezler diyor. Bunu bilmezler diyor. Demek ki hani çoğu bilmiyor, azı biliyor. İşte o bilen kısım var ya, bunlar aslında sadıklar. Yani Peygamber Efendimiz bütün insanlığa men edici ve toptan olarak gönderilmesinin şeyine onun beşir, müjdelici ve nezir, ikaz edici olması. Buna gerçek anlamıyla tasdik edip iman edenler demek ki sadıklarmış. Burada bu gizli mesaj da var. Yani insanlardan diyor bakın, çok azı buna inanıyor. İnananlara ne diyor? Sadık diyor. Hatırlıyor musunuz Fatiha suresinin şeyinde ihtina sıratel müstakim, sıratel lezine en'amte aleyhim, kendilerine nimet verdiklerini yoluna derken Nisa 69. ayette de o yoldaki olanların açıklaması vardı. Neydi? Nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihler. İşte Nebi'den sonraki sınıf sıddık. İşte burada da inküntüm sadıkın derken aslında o inanan, asıl inanan az bir grubun sıddıklar olduğunu söylüyor. Ve bizim hem o müjdeye hem de nezire sahnelerine gerçekten gerçekmiş gibi, yarın olacakmış gibi inanmamız sıddıklığın bir ifadesi. Hep aynı şeyi söylüyorum. Bakın o Bakara suresinin ilk sayfasında. Onlar gayba inanırlar diyor. Ama bil ahireti hum yukinun. Fakat ahirete yakinen, daha kuvvetli bir inanışla inanırlar. Çünkü o ahiret sahnelerinde beşir dediği ne var? Cennet. Nezir dediği cehennem. Bir de hesabı katarak. Bu sahnelere gerçekten görüyormuşçasına bütün halleriyle inananlar, inanmak sıddıklık oluyor aynı zamanda. Demek ki bunların sayısı çok azmış. Ha, iman ediliyor, tamam bu böyle. Ama sıdk derecesinde iman az. Yani burada kafirlerden bahsetmiyor yukarıdaki. Bakın ne diyor? Velakin ekseren nası diyor, insanlardan çok azdır. Demek ki müminler de bunun içerisinde. Evet. Şimdi burada yine tefsirlerin birinde vardı, hoşuma gitti ifade. Bu vaat ne zamandır diyenlere, burada net bir kafirler ifadesi yok. Burada enfüsü manalarının birisinde de yukarıda hani müjdeleyici diyor ya, müjdeleyici kısmına tam olarak inanmamaktalar. Bakın çok ilginç. Hani hep biz nezir kısmına, cehennem, azap kısmına takıldık ya. Müjde olan kısmındaki cennetle de ilgili aslında burada bir şey var. Bu sıdkı diyenlerin içerisinde müminler olduğunu da düşünün. Ya bu vaat ne zaman? Hani cennet ne zaman? Hani vaat ediyorsun ya. Burada bir sabırsızlık, merak, hafif bir şüphenin de izleri var. Burayla ilgili de güzel bir ikaz yapmış tefsirin birinde. Onu da paylaşmak istedim. Demek ki hem cennet sahnelerini kafamızda canlandırmak hem de cehennem sahnelerini canlandırmak bir mümin için şart ve gerekli. Efendim? Şüpheye girmeden, işte mesela bakın bu şey yaptırırlar bazı cemaatlerde, tarikatlarda ölüm tefekkürü yaptırırlar. Rabıtası yaptırırlar. Yani gerçekten o işler oluyormuşçasına. Tavsiye ederim yapın. Yani illa bir şeye ait olmanız gerekmiyor. Yatağa yattığınızda işte ölmek üzere olduğunu düşün ama gerçekten gerçekmiş gibi şey yapın. O anda gelin. Mesela ben şu antrenmanı yapıyordum. Yatağa yattım, bir tehlikemsi bir şey oluyor ortam. Ses nereden geldi? Aha diyorum, Azrail soldan geliyor. Dikkat et kendine. Ya da arabadasın, ani bir fren yapıyor. Ya öleceksin. Ya işte aman şoför şöyle yap, böyle yap, aman işte ben kendimi tutayım falan. Bunları da belki yapabilirsin ama o anda öleceğini düşünüp Allah'la yani rabıtanı o anda kurarsan öldüğün anda o rabıta üzerine dünyanı değiştirmiş oluyorsun. Ama bunu yapabilmek için önceden antrenmanlı olmak gerekiyor. Bu bakın sporla falan uğraşanlar olmuştur. Saatlerce antrenman yapılıyor, antrenman yapılıyor, bir olay oluyor.
Orada bilinç altına yerleşecek, otomatik hale gelecek, yapacaksın. Saatlerce antrenman yapılıyor tek bir an için. Biz de zaten bir kez öleceğiz. İki kez ölmeyeceğiz. Aa, bu olmadı, baştan yapamadım. Hadi bir daha öleyim de şu an daha hazırlıklı olayım deme şansınız yok. Anlık. Trafik kazası oluyor, o anda bitecek. İşte o anda Allah'la rabıtayı kurarsanız onun üzerine gidersiniz. Ama Peygamber Efendimiz bunu da formülünü vermiş. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürsünüz öyle dirilirsiniz. Yani baştan buna hazırlıklı olacaksın ki bir gün başına geleceği o antrenmanları yapacaksın ki o an geldiğinde onun üzerine olacaksın. Nasıl ölürsen de ahirette o şekilde karşılaşacaksın. İşte bunlara hazırlıklı olmak gerekiyor. İşte ölüm rabıtası denen, ölüm tefekkürü denilen şey bu. İlla bir cemiyetin size, cemaatin, tarikatın emretmesi gerekmiyor. Bunu sürekli yaparsınız. Yapmanızda bir tehlike var mı? Bir yanlışlık var mı?
Şeyde sıkıntı var yalnız.
Her gün yaptığınız
sıkıntı var. Yaptığınız bir şey.
Efendim?
Vahşilerde yaptığınız bir şey. Rahat yaptığınız.
Yok.
Bakın onun sonunda ne oluyor biliyor musun? Müşkülü düşünüyorsun. Ölüm anında yardım istiyorsun ondan. Bu arada beyaz huzur gelecek. O işte kendindekine vesile olacak falan filan diye. Şimdi orada tehlike başlıyor bana göre. Yani onları yaptırdıkları rahat duymayı de rahat duymayı abi öyle şey bile bu şekilde söyleyeceksin diyorlar.
Yani ben yok yok. Ben şunu demiyorum. Hani bir gruba
kafana istiyorum ya.
Ben şahsen
ben dediğim ortaya söylüyorum.
Kendimi söylemiyorum aslında. Genelde 10 binler, 100 binler insan.
Tabii tabii. Ben toparlayayım. Bir saniye şöyle. Yani bir şeyi olduğu gibi kes, kopyalama, yapıştır değil. Her toplumun doğruları da var, yanlışları da var. Sen aklını kullanarak onun üzerine Allah akıl fikir vermiş doğrusunu alacaksın. Şimdi bunlar yanlış deyip de reddettiğinde muhteşem bir antrenmandan şey oluyorsun. Ama komple onu kes kopyala yapıştır deyince de yani virüsleriyle de beraber alıyorsun. Şey konusunda ne demiştik? Şefaat konusunda. Yani şefaat mekanizması var. Ama yok sayacaksın ve şefaatin de Allah'tan geldiğine inanacaksın. Öbür türlü ne olur? İnsana bel bağlarsın. Haşa Allah'ın karşısında bir kulu çıkarmış olursun. Allah azap edici de haşa kul onun elinden kurtaran gibi konumuna gelir. Ve haniflik konusunda neyi işlemiştik biz? Hanifliğin en büyük şeyi Hazreti İbrahim'in verdiği mesajda Allah'la direktman bağlantıyı kuracaksın. Araya birilerini sokmayacaksın. Ha hoca olabilir, mürşit olabilir, sana bir şeyleri irşat ettirici, idrak ettirici olabilir ama hiçbir zaman araya girmez. O taktik vericidir, doğruları gösterici, öğreticidir ama rabıta denilen ilişki kişiyle birebirdir. Hazreti İbrahim'in hanifliği övülürken ne anlatılıyor? Hepimizi etkileyen hikaye ne? Ateşe atılıyor ya. Cebrail Aleyhisselam geliyor. Bir istediğin var mı diyor. Allah bundan Allah'ım bunu bilmiyor mu diyor. Habersiz mi diyor. Sen çekil aradan diyor. Ateşe atılıyor biraz sonra. Biz bunu hayatımızda sürekli uygulamayız. Ha, sen ölüm rabıtası yapıyorsun ama orada işte şeyin gelecek ona şey yapacaksın. O kesimini almayacaksın. Yani ne diyorum? Ölürken aklına getireceksin diyorum Allah'a. Yani Allah'la rabıta ilişki kuracaksın. Neyi anlıyorsun o şekilde kur. Bu antrenmanları yaparsan faydalı olacağına inanıyorum inşallah. İşte doğruları seçici olmak çok önemli. Ne yaparsan yap her zaman la ilahe illallah'ın temel manasına girmek lazım. İlah yok diyor ya. Sen Allah'ın sıfatlarını bir kişi de olsa ne olursa olsun birine şey yaptığında İslamiyet'in temel felsefesine toptan bir yanlış yapmış oluyorsun. İllallah. Sadece Allah da onlar. Bitti. Evet. Şimdi buraya nereden geldik? Evet. İşte şunu demek istiyorum. Bir Müslümanın görevi hem Peygamber Efendimiz'in beşir, müjdeleyici olarak gösterdiği yerlere tam bir sıdkiyetle iman etmek, nezir olarak uyardığı hem azap olsun hem cehennem olsun hem sorgu sual olsun bunlara iman etmek, buna sıdk olmak. Bu da insanlardan çok çok çok az bir kısmının yaptığı bir şeymiş ki insanları çoğu bilmezler diyor. Ve sadıklara eğer sadık iseniz söyleyin bakalım la burada o grubun içerisinde olmak gerektiğinin de bir ifadesi var. Evet, diğer ayete geçelim. Gul. Gul ne demekti? De. emir kime? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. Neyin üzerine gulde? Şimdi onlar diyorlar ya, yakulune, onlar diyorlar ki şöyle şöyle, sen de bunlara cevap olarak şey yap. Rabbim ne güzel, bakın şeyi veriyor sana, anahtarı veriyor. Sınavın cevabını veriyor. Onlar öyle dediklerini senin ne söyleyeceğini de söylüyor. Mesela bir ayette var. Onlar sana laf atarlar, şöyle derler diyor. De ki diyor, onlara selam de, vakarla oradan geç git diyor. Uğraşma diyor onlarla. Ağız dalaşı yapma. Kur'an-ı Kerim'de bizlere bile belirli durumlarda neler yapılacağının kopyası var. De ki biz bu Kur'an'ı okumazsak, Türkçesini okumazsak onu nereden bileceğiz? Belki yüzlerce defa kulaktan makamıyla duyduk onlara. O ayet böyle çok güzel makamla geçti. Ah ne güzel okuyor. Ama anlamadık. Onlar sana laf atarlar. Sen de onlara selam de, geç git. Sakın onlara, onların seviyesine inme gibi ifade eden şey var. Okumayınca bilmiyorsun ki. Kimse de zaten sohbetlerde ayetlere yeterince değinmiyor. Bakın gerçekten televizyonda falan izliyorum. En az bahsedilen ayet. O onu demiş, o onu demiş, onu demiş. Dikkatinizi çekiyor mu? Ya önce ayetten bahsedilmesi lazım. Bakın bu Riyazü Salih'in kitabını okuyoruz. Allah razı olsun İmam-ı Nevevi'den. Bir konu bab diyor. Konu geçtiği zaman ilk olarak ayetinden bahsediyor. Ayetleri o konuyla ilgili açıklıyor. Ondan sonra hadisleri sıralıyor. Yani önce bir ayeti Allahu Teala, ya bu sistemi yaratan Allah o konuda ne demiş? Onu bahset. Sonra hadisi bahset. Sonra olaylara gir. Ya en sonda söyleniyor, ha şöyle bir ayet var diyor, ya da hiç bahsedilmiyor. Ya Allah'ın kelamı bahsedilmeyen bir sohbet olmaz ya. Yani biraz Kur'an'dan maalesef uzak kalmışız. İnşallah yakınlaşanlardan oluruz. Ve gul, bunun üzerine de ki, leküm, sizin için vardır miat, bir miat vardır. Yevm, günün miadı vardır. Bu aşağıda biraz farklı ifade etmez. Sizin miadınız öyle bir günkü demiş ama aslı öyle. Leküm, sizin için vardır. Miadül yevm, bir günün miadı vardır. Miadı Türkçe'de de kullanıyoruz değil mi?
Evet,
miadı geçmiş diye.
Vadesi.
Bir şeyin vadesi ve de ne son kullanım tarihi. Yani Allahu Teala ne diyor? Bu dünya hayatının da belirlenmiş bir süresi var. Bu sürenin sonu gelecek. Yani günü bitecek. O yevmin miadı da var. Sizin için o vardır. Yani yazılmıştır. Bu bir gerçektir. Devam edelim. Şimdi bu da bu cümlede o yevm kelimesinin sıfatı. Arapça ile ilgilenenler var. Onu söylüyorum Kayhan Bey. Bak miadin yevmin diyor ya, nekre bir kelimeyle bitmiş. Ondan sonra bir cümle geliyor. Bu onun sıfatı. Nasıl bir gün? La yestehrune anhu saaten. Ondan bir saat bile tehir edilmez. Ve la testeddemun. Pardon. Sizin için tehir edilmez. Ve ne de siz ileri geçebilirsiniz. Ne o? Yestekdimune. Kademe kelimesi, öne gelmek kelimesi. Hani takdim etmek var ya, yani ne tehir edilir ne takdim edilir. Onun zamanı belli. Şimdi bu kıyametin ya da ölüm anının saatinin belirli olup olmadığı konusunda belki bir konuşma yapabiliriz ama nihayetinde bu Allah indinde bu belli. Bir kader bu. Takdir edilmiş, ismi konulmuş, vakitleştirilmiş bir zaman. Bunu ne öne alabilirsiniz ne de geciktirebilirsiniz. Asıl mana burada, bir gün başınıza gelecek bu. Yani o zaman görürsünüz diyor Peygamber Efendimiz. Neyi soruyorlar? Ya bu vaat ne zaman? Başka ayetlerden biliyoruz ki, hadi diyor göstersene, hadi gelsin başımıza gelsin. O ayetlerde diyor ki, sakın ha onu benden acele istemeyin. Mesela melekleri görmek istemişler. Hadi göstersene. Allahu Teala diyor ki zaten onu gördüğünüzde iş işten geçer diyor. Yani azap gelecek. Melekler vasıtasıyla gelecek. Azap eden Allahu Teala da melekler vasıtasıyla gelecek. Gördüğünde iş işten geçti zaten. Ne çabuklaştırıyorsun? Hiç olmazsa bir süren var. Biraz daha mühletin var. Doğru dürüst yaşa, belki iman edersin. Mesela Peygamberin Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem'e ilk devirlerde itiraz edenler daha sonra Müslüman oldular. Mesela Halid bin Velid radıyallahu anh diyoruz bak. Ama Uhud Savaşı sırasında radıyallahu anh diyebilir miydik? Kaç tane sahabinin şehit olmasına vesile oldu. Ama sonra ne yaptı? Öyle bir dönüş yaptı ki Allah'ın kılıcı oldu. İşte çabuk benden istemeyin diyor. Neden? Önünde bir mühlet var. Hatta Mekke'ye girişle ilgili Allah-u Teala geciktirmiş Mekke'nin fethine. Sebep olarak da ya onların içerisinde ileride Müslüman olabilecekler var. Ha, kerhen de olsa Müslüman olanlar en azından Müslüman olarak öldüler ve onun nesli, onlardan hasıl olan nesil de baş kahramanlar oldu İslamiyet'in. Şimdi düşünün, vahyin ilk geldiği zamanlarda ölseydi, bırakın kendisinin kafir olarak ölmesini, ondan sonra çocukları da olmayacaktı, olanların da sahabi olarak yaşama şeyleri oldu. Yani bu çok önemli bir konu. İşte o yüzden öne geçirilmez derken, hani o vaadi gösterin bana demelerine bir ikaz, tehir de edilmez ama ne kadar uğraşırsan uğraş, ne kadar günah batağının içerisinde olursan da ol, bu bir gün senin başına girecek. İşte takdim etmekle tehir etmenin manası bu. Takdir öne takdim edilmiyor ki azap senin başına daha evvel gelmesin. Tehir edilmiyor ki bundan da kurtulamasın diye. Şimdi burada yevm diyor, gün demek. Yevmin miadı. Bu konuda tereddüt etmiş alimler. Bu ne günü? Ölme günü mü? Yeniden diriliş günü mü? Yani bir şeyden tehdit ediliyor. Bu dünyadaki azap olabilir. Ölümün olabilir. Yeniden diriliş olabilir. Yeniden biliyorsun ikinci sura üfürüldükten sonraki diriliş. Ondan sonraki cehennem azabı olabilir. Bunların hepsi bir azap. Hani ikaz edici nezir diyor ya. Bunlarla ilgili herhangi bir şey olabilir. Ama biz zaten sonraki ayetlere bakıldığı zaman bunun ne olduğunu anlıyoruz. Zaten aslında bir adamın, ha bir de arada şeyi söylemeyi unuttum, kıyamet. Ölüm, kıyamet. Demin söylediğimi bilmiyorum, kıyameti söylemedim galiba. Zaten kişi öldüğü zaman kendi kıyameti kopuyor. Kabirde olacağı için büyük kıyametle bir şeyi yok o esnada. İkisine de aynı şey diyebiliriz aslında. Şimdi zamanla ilgili fazla bir şeye gireceğim. Derinlere girmeyeceğim. Biraz farklı idraksal şeyler söylediğimde itirazlar olabiliyor, kafalar karışıyor. Ama bir şeyi de hafif söylemek ihtiyacında hissediyorum. Şöyle ki, bakın Allah ininde her şey olup bitmiştir. Ama oluş anında biz o süreci yaşıyoruz. Biz geleceğimizi bilmiyoruz. Ne zaman öleceğimizi, kıyametin ne zaman kopacağını bilmiyoruz. Aslında bu Allah indinde belli. Ama yaşama süreci içinde belli değil. Bizim cüz'i irademiz belirli bir şeylerde etken. Şimdi kıyamet ne zaman kopacak? Yani Allah indinde belli. Mesela 2000 bilmem kaç yılında kopacak. Bunu Allah biliyor. Ama Allah'ın ilmi çok farklı. Her şeye kadir. Olayları ezelden biliyor zaten. Ama bize bildirmiyor. Ama biz biliyoruz ki zaman olaylara bağlı. Olay zamanlara bağlı değil. Zaman olaylara bağlı. Hani bunu ne diye şey yaptık? Buradan Ankara'ya gideceksin. Ya 3 aşağı 5 yukarı belli. Otobüsle, trenle, otobüsle. Ama yolun şartları, senin şartların oraya gidişini öne de alabilir, tehir edebilir de. Yani olaylar zamanı belirliyor. Yani varış zamanını belirliyor. Başka bir örnek vereyim. Ya liseden ne zaman mezun olacak? Ya 3 aşağı 5 yukarı belli. Mesela şu anki kredi sistemi var şeyde biliyorsunuz açık liselerde. Bir ne zaman biteceğini kişi kendi belirliyor aslında. Yani sen o kredi derslerini ne zaman verirsen o zaman mezun oluyorsun. Ama 3 aşağı 5 yukarıda onu senin ne zaman vereceğin belli. Bunu anlatabiliyor muyum? Yani zamanı belli derken aslında etkeni olan insanlık. Yani Allah-u Teala'nın insanlardan bir beklediği var. Dünyaya indiriliş sebebi belli. İnsanlardan da neyi beklediği belli. Bunun da ne zaman olacağı ama muallak. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahir zaman peygamberiydi. Onun dünyasını irtihal etmesi, değiştirmesinden itibaren kıyametin kopması her an beklenmiş. Bu konuyla ilgilenenler bilir. Sahabe efendilerimizin kendi aralarında şu Deccal mi şu Mehdi mi diye tartışmaları var. Yani o zaman beklenilmiş bir olay. Bakın 1400 küsur sene geçti. Bu neyi gösteriyor? Zaman olaylara bağlı. İnsanlığın ve dünyanın belirli bir şartlarda olması gerekiyor. Bunu bilin. Ama şu muhakkak gerçektir. Allah'ın indinde o zaman belli olduğu için ne o tehir edilebiliyor ne de takdim edilebiliyor. Bu kişinin ölümü içinde geçerli bir kaidedir. Bunu bu aradan söylemek istedim. Zaman olsa aslında bu kaderle ilgili, boyutlarla ilgili falan saatlerce konuşulacak konu var ama işte dağılmış gibi oluyor, ayetin içinden çıkmış gibi oluyor. Bunları bir müsait zamanda aslında konuşabiliriz sizlerle, şey yapabiliriz. Hatta seneye bir şey düşünüyorum, hep böyle düşünüyorum da işte zamanlar sınırlı. Buraya bir LCD ekran düşünüyorum. Bazı videolar var ayetleri destekleyici. Onları da burada fazla zaman açmayacak şekilde 3 dakikalık, 5 dakikalık videolar halinde bir göstermek istiyorum ama bilmiyorum, inşallah olur.
Bu kader konusunda üstad çok iyi işliyor. Uzun risaleler okudunuz mu? Çok güzel. Çok
zaten bakın kader inancı son zamanlarda daha iyi anlaşılmaya başlanmış ve Bediüzzaman Hazretleri'nin gerçekten o konuyla ilgili çok güzel tefekkürleri var ve ezber bozuyor. Ondan evvel anlatılan şeylerle onun anlattıkları çok farklı ama günümüze de yerleşiyor. Bakın elime şey geçti, benim çocuğum 8. sınıfta, 8. sınıfa ait bir din dersi kitabı geçti. Özetler var. Ya hayran kaldım, okudum. Kader bahsini o kadar güzel bir şekilde işlemişler ki sünnetullah yasalarla, aynı bizim burada konuştuklarımıza çok benzer bir şekilde konuştular. Ya çok şükrettim ya. Yani güzel, doğru bir şekilde anlatılma, örnekleriyle, misalleriyle şey yapmış, bir gün getireyim inşallah onu görün. Yani çocuklar artık daha doğru bilgilerle şey yapılıyor. Eskiden şöyle anlaşılıyordu, Allah-u Teala haşa insanlara böyle bir ip bağlamış, kukla gibi oynatıyor. İşte sen cennete gideceksin, cehenneme gideceksin, senin şuyun belli, bunun belli. Ama bu olayların, kaderin tam anlaşılmamasıyla ilgili bir olay. Ondan sonra diyor ki insana, ya benim cehenneme gideceğim belliyse, Allah beni cehenneme sokacaksa ben niye kazınıp duruyorum ki diyor. Ve buna cevap verilemiyor insanlar. Kader inancı doğru anlatılamadığı ve anlaşılamadığı için. İşte o Bediüzzaman bunları güzel bir şekilde izah ediyor. Bunları daha evvel de konuştuğumuz için şu an konuşmuyorum. Niye bu konuşma gereği duydum? Hani onun saati ne tehir edilebilir ne de takdim edilir, öne alınır derken bunun Allah ilminde bir ilmin sonucu olduğunu açıklamak istedim. Devam edelim inşallah. Ve galellezine keferu. Küfredenler dedi ki, ne demişler? Len nu'mine bihezel Kur'ane. Biz bu Kur'an'a iman etmeyeceğiz. İlan etmeyiz değil, burada len var. Len Arapça bilenler bilir. Tekidi, nefi, istikbal denir. Tekit kesin değil. Yani gelecek zamanın kesin reddi. Yani biz asla bu Kur'an'a gelecekte de iman etmeyeceğiz derler. Yani burada bir sertlik var. Vela billezine beyne yedeyhi ve ellerinin altında olanlara da. Burada farklı yazıyor. Diğer meallerde yani kendilerinden evvel geçmiş olan, indirilmiş olan kitaplara da manası var. Bu da doğru. Beyne yedeyhi ifadesi ellerinin, iki ellerinin önündeki demek. Bu Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde kendi gelecekleri olarak ifade edilmiş. En meşhuru da Ayet-el Kürsi'de olan ve yani beyne eydihim ve ma halfehum ifadesi var. Ellerinin aralarındakini. Yani şu ne demek? Ellerinde bir Kur'an var daha evvel indirilmiş. Ona da iman etmezler. Bir ifadede ne diyor burada? Bunun önünden gelenlere de diyor. O konuya girmeyeceğim karışıklık olmasın diye. Yani şu demek aslında, Kur'an'a da iman etmeyeceğim, Kur'an'ı ileride açıklayacak olanlara da, tebliğ edecek olanlara da iman etmeyeceğim demek. Ama biz biliyoruz ki itiraz edenler şeyi, ellerinde bulunan kitap eğer Tevrat ve İncil'se zaten onu reddetmiyorlar. Kur'an'ı reddediyorlar. Sadece müşrikler bütün kitapları inkar ediyor. Ama ehli kitap, hani buradan bahsedilenin tam ne olduğunu bilmiyoruz, kendi kitaplarını reddetmiyorlar. Dolayısıyla bu anlamı iki anlamıyla da düşünmek gerekir. Şimdi Rabbim diyor ki, şimdi burada ahiret sahnesini açıyor. Diyor ki velev tera, ah bir görmüş olsan, ah keşke bir görsen. Lev Arapçada keşke anlamına geliyor. Velev tera, tera dediğin hitap Peygamber Efendimiz'e. Ah keşke bir görmüş olsan. Ne zaman? İz şu zaman demek. Ve iz zalimune mevkufune inde rabbihim. İnde rabbihim, Rablerinin yanında, Rablerinin indinde, Rablerinin huzurunda mevkufune, hani tevkif etmek deniyor ya, tevkif etmek, yani tutuklanmak. Tutuklandıklarını gördüğünde kimin? Zalimlerin. Şimdi burada bir tefsirde güzel bir ifade var. Görmüş olsan diyor, şöyle şöyleydi demiyor diyor. Yani o manzaraları aklından bile geçiremezsin. Neler olacağını tahmin bile edemezsin anlamında bir kuvvet orada. İkazın kuvvetliliği. Ah onları bir görsen. Onlar dediği ki zalim. Zalimlerin tevkif edildiğinde inde Rabbihim. Çok ilginç burada. Rablerinin yanında diyor. Allah'ın yanında demiyor bakın. Burada Rablerinin yanında diyor. Onların Rablerinin yanında. Bunu da şöyle açıklıyorlar bakın Rab konusunu. Allah-u Teala'nın zatını anlamak mümkün değil. Herkes de ona yöneldiğini zannediyor. Ama Allah'ın indirdiği hak sistem içerisinde doğru dürüst ona yönelmediğin takdirde yanlış Rab anlayışlarına gidebiliyor insanlar. Onların Rabbi derken de onların kafalarında tahayyül ettiği Rablere şey tahayyül ediyorlar ama bu yanlış, hak değil ve onlara yöneliyorlar. İşte onun yanında, yani Allah'ı ahirette inşallah gözükecek ama herkese gözükecek bir şekilde. İşte onların yanında diyor, onların yakalanıp durduklarını bir görsen. Demek ki çok korkunç sahneler var. Şu an ezan okunuyor. Haftaya devam ederiz inşallah. İşte bu yakalandıklarında ahirette ne diyecekler, bunları göreceğiz. Bu tarafta iman etmiyorlar. İman ettikleri, yetmedikleri gibi de ya ne zamanmış hani bu söyle diyorlar. Önlerine indirilen Kur'an'a iman etmedikleri gibi ya geçmişe ya gelecekte olacaklara da iman etmeyeceklerinin bir şey yapıyor. Ama Allah-u Teala diyor keşke bilselerdi. Sen de keşke bir görsen onların orada nice halleri olacak diyor. Allah-u Teala işte bize bunlardan eylemesin. Bizlere Peygamber'e Allah-u Teala'nın Kur'an'ında bahsettiği, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bahsettiği sahnelere iman edip bunu da layıkıyla bir gün olacağını bilerek layıkıyla amel etmek edenlerden eylesin. Sadakallahu azim.